ayrım 7 sayfa etmiş. Avrupa ihtiyar ve aç. Sadece Doğu Avrupa mı? Avrupa'da işsizlik ve yoksulluğun gün be gün arttığını kendi istatistikleri söylüyor. Bu birlik düşümde çözüm arayanların çoğalmasıyla sonuçlanıyor. Avrupa'da resmi rakamlara göre 18 milyon insan işsiz. Buna kayıt dışı olanlar eklenirse sayı korkutucu boyutlara ulaşıyor. Avrupa'da 14 milyon insan da yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Her ne kadar zenginliğiyle ünlense de gelir dağılımındaki eşitsizlikten Norveç'te payına düşeni alıyor. Parktaki bir başka yaşlı adam, buradaki en büyük sorun çok zengin ve çok fakir insanların bir arada yaşaması diyor. Resmisi yaparak, nerede, gerçekten mi, hiç rastlamadım diyorum, ciddiye alıyor. Yok yok, çok var, siz görmemiş olabilirsiniz diyor. Maria Walberg de sendikaların memnuniyetsizliğini anlatmış. İşsizlik büyüyor demişti. Maaşlardaki farklılıklar çoğalıyor ve artık insanlar sisteme inancını kaybediyor. Biliyor musunuz, artık seçimlerde çok daha az oy kullanılıyor. Neyfil EU. Norveç'e Avrupa Birliği üyeliği yıllar önce teklif edildi. Yıl 1972 idi. Bir referandum yapılmış. Halk AB'ye hayır demişti. Aradan 22 yıl geçti ve 1994'te Norveç'te bir referandum daha yapıldı. Sonuç değişmeyecekti. Referandum %46'ya karşı 54 oranında hayırla sonuçlandı. Native EU üyelerinin büyük çoğunluğunun tarım kesiminden çiftçiler ve balıkçılar oluşturuyordu. Maria Wahlberg'in adını internetten bulmuş ve kendisiyle yazışmış ve ondan bir randevu almıştım. Oslo'daki ofislerinde Wahlberg'e soruyorum. AB'ye karşıtlık %50 civarında. Birlik üyelerini destekleyenler daha çok hangi kesimden? Tüm medya kanalları insanları Avrupa Birliği'nden başka bir çözüm olmadığına inandırmak istiyor. Yüzdelere bakarken bunu unutmamak gerek. Gelecek Avrupa Birliği olarak gösteriliyor. İnsanlar büyük bir propaganda makinesinin içindeler diyor. Siz neden AB'ye karşısınız? Üç temel tartışma var diyor. Birincisi, AB üyeliğiyle demokrasiniz Brüksel'deki politikacılara bağlı hale geliyor. Egemenliğinizi kaybediyorsunuz. Bir anlamda kelepçeli hale geliyorsunuz. Ve ekonominiz zarar görüyor. Norveç Avrupa Birliği dışında bağımsız duruşuyla çok daha güçlü. Sokak röportajları Maria'nınkine benzer görüşleri yansıtıyor. Yaşlılar, gençler, kadın ve erkekler, rastgele durduğumuz birçok kişi Brüksel'in sultasına girmek istemiyor. İyi giyimli orta yaşlı bir adam mikrofona şunları söylüyor. AB üyeliğini destekleyenler dedim. Fikrim Brüksel bürokrasisi yüzünden değişti. AB Türkiye ile oynuyor. Stratejist Kate Hansenbund benzer görüşleri ifade ediyor. Avrupa Birliği üyeleri arasında ortak çıkarlardan söz edemiyoruz. Zengin ülkeler fakir olanlar için para ödemek zorunda. Ekonomi politikaları her ülkeye aynı biçimde uygulanamıyor. Polonya için uygulanan Almanya'ya uygulanamıyor. Almanya için uygun görülen Polonya'da işe yaramıyor. Bu durum Amerika ile ilişkileri nasıl etkiler dersiniz? Amerika dağılan bir Avrupa görmekten mutlu olur mu diye soruyorum. Zannetmiyorum diyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Avrupa'da ekonomik ve politik bir birlik yaratmak için çok çaba harcadı. Çünkü birçok ayrı ülkeyle uğraşmak yerine tek bir Avrupa ile temaslı olmak istiyordu. Bence Amerika Avrupa'da güçlü bir birlik istemez ama parçalanan bir birlik de istemez. Denetiminde bir birlik ister. Kate Norveç'in en üst kurumlarında görev yapmış, Norveç devletinin görüşlerini yurt dışında temsil etmiş. NUPİ ile çalışmış bir strateji uzmanıydı. Sormadan edemedim. Kate, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda ne düşünüyorsun? Başını iki yana sallayarak cevap verdi. AB Türkiye ile oynuyor. Türkiye'de sadece elit bir kesim Brüksel'e gitmek istiyor. Çıkarları bunu gerektiriyor. Ama büyük çoğunluk aynı fikirde değil sanırım. Bakın, son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer bir durum var. Ülke elitleri değişik türde AB'ciliği savunurken, mesela Fransız halkı kendi ulusal elitini temsil eden Chirac'a referandumda hayır dedi. Bu hayırla Brüksel'e tepkisini de gösterdi. Bağımsızlık sloganımızdır. Norveç'te Avrupa tartışmaları gün geçtikçe alevleniyordu. Küresel elite dahil olmak isteyenler ve Norveç'in çıkarları diyenler ülkeyi ikiye ayırmıştı. Çoğunluk Brüksel'in karmaşık hesaplarından korkuyordu. Af örgütü siyasi masa şefi Beatrice Slidell genel görüşü şöyle özetliyordu. Biz kendi kendimizi yönetebiliriz. Bu bir ayrıcalıktır. Maria Wahlberg de beni yolcu ederken kapının arkasındaki afişi göstermiş. Burada bağımsızlık sloganımız ibaresi var demişti. Tarih bize iki kutuplu bir politikanın çözümü olmadığını anlattı. Bir büyük blokta yer almak zorunda değilsiniz. Dünyada bağımsız ülkeler de var. Bizim bir kampanyamız var. Sloganı dünyayı bağımsızlar taşır. Oslo barış kentiydi. Petrolün ve silahın zenginliği yüzünü güldürse de Amerikan bir politikalarının rüzgarında kalıyordu. Avrupa ile flört ediyor. Üçüncü dünyanın dertli ülkelerinde barış masaları ve silah satışları ekseninde sis görevi görüyordu. Tarafsızmış gibi yapıyor ama küresel elitin düdüğünü çalıyordu. Silah sanayinin üzerinde duran Norveç her yıl barışı ödüllendiriyordu. Silah verdiklerini bazen aynı masaya topluyordu. Bir asır önce Alfred Nobel'in yaptığı gibi suçluluk duygusunun bedelini ödüyordu. Beatrice Lyle şöyle demişti. Biliyorsun Alfred Nobel'in barış ödülü verme kararındaki temel neden kendisini suçlu hissetmesiydi. O mühendislik yeteneklerini kötüye kullanmış, yaptığı silahlar ölüm kusmuştu. O nedenle kendi adına bir barış ödülü verilmesini vasiyet etti. Helsinki'den Kıbrıs'a, 2002, Ekim 2006 yolculuğu. Mustafa Kemal Paşa Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, Batılı devletlere tarihin en büyük hayal kırıklığını yaşatmıştı. Batı ikinci hayal kırıklığını Kıbrıs Barış Harekatı ile yaşadı. Her iki olayı da hiç unutmadı. Mustafa Kemal'in deyişiyle Türkiye'nin nefes borularından biri olan Kıbrıs, Batı için vazgeçilmez önemliydi. Yeşilada 1950'den beri ve özellikle son 10 yılda Türkiye'nin AB yolculuğunun en önemli maddesi haline getirildi. Her müzakerenin ana şartı oldu. Her AB yetkilisi masaya Kıbrıs'ta oturdu, masadan Kıbrıs'ta kalktı. Her zirvede Kıbrıs konuşuldu. Bugün Avrupa Birliği Genel Başkanı olan Finlandiya'nın yetkilileri de Kıbrıs için dahiyane çözümler teklif ediyor. Avrupalı Finlandiya yönetimi Türkiye'ye 11 yıldır bu sizin son şansınız diyor. Finlandiya 2006 Haziran-Aralık ayları arasında Avrupa Birliği dönem başkanıydı. Finlandiya'da 6 ayda bir değişen birlik başkanlarının hiç değişmeyen gündem maddesi Kıbrıs'ta çözümle işe başladı. Finlandiya Kıbrıs'ta çözümü şu maddelerde görüyordu. 2 yıl için Gazi Magosa Limanı AB denetiminde açılsın. Maraş 2 yıl için Birleşmiş Milletler denetimine verilsin. Bu tekliflere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bazı topraklarını verecek. Bunun karşılığında Batı tarafından tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları, Yeni Kıbrıs Rum kesiminden pasaportu olan Türkler ticaret özgürlüğüne kavuşacaklardı. Sonra Avrupa Birliği Türkiye'ye dönüp işte diyecekti. Kıbrıs'ın izolasyonu sona erdi. Artık limanlarını Rumlar dahil tüm üye ülkelere açılmalısın. Finlandiya'nın dahiyane çözüm teklifi buydu. Bu sizin son şansınız. Mehmet Ali Tarat'ı bile çileden çıkaran Fin teklifi, Türklerin elindeki son kaleleri de almayı öngörüyordu. Cumhurbaşkanı Tarat şöyle diyordu. Avrupa Konseyi referandumunun ardından Kıbrıslı Türklere izolasyondan kurtulmayı, pasaport vermeyi doğrudan ticareti vaat etmişti. Rumlar hayır dedi. Biz evet dedik ama şimdi bizden daha önce istenmeyen şeyler de isteniyor. Aynı taraf daha bir yıl önce çok daha iyimserdi. 2005'teki röportajım sırasında sabırsızlanmamak lazım demişti. Bugüne bir günde gelmedik, bir günde çıkamayız. Sabırla beklersek dünya anlar diyorsunuz diye yenilmiştim. Cumhurbaşkanı salonunda yüzünde kendine güvenin simgesi gülümsemeyle dünya anlayacaktır demişti. Dünya anlayacaktı çünkü dünyanın derdi başkaydı. Nasıl oluyor da kimse hayır diyen, direnen, yasaları çiğneyen Rumlardan bir şey istemiyor ama uslu uslu evet diyen Türk tarafı her geçen gün artan isteklerle burun buruna geliyordu. Bunun yanıtını dünyanın yani Batı'nın ünlü siyasileri defalarca vermişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt, Kıbrıs Yunanistan'a bağlanmalıdır. Petrol kaynaklarını koruyabilmek için bu şartla demişti. Batılı devletler 300 yıllık Osmanlı idaresinin ardından Kıbrıs'ın bir Rum adası olması için büyük gayret gösterdiler. Amerikan Başkanı Roosevelt bu adayı elinde bulunduran gücün Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanları kontrol edeceğini söylemişti. Yıllar sonra bir başka Amerikan Başkanı Bush, Orta Doğu'nun anahtarı Kıbrıs'tır demişti. Ve bugün Avrupa Birliği dönem başkanı Finlandiya elindeki Kıbrıs teklifini masaya fırlatıyor, tehditkar ifadelerle bu sizin son şansınız diyor. Günden beri AB komiseri Olli Rehn de Kıbrıs'ta çözüm için Fin teklifinin son fırsat olduğunu söylüyor. Aksi halde Türkiye'nin AB yolunda bir tren kazasına uğrayacağından söz ediliyor. Tren kazası. Helsinki'deyiz. 1999 zirvesinde Kıbrıs ve Ege konularının Avrupa Birliği'nin resmi gündemini taşındığı kentteyiz. Yüzlerce yıllık Rus askeri barikaları bugün Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nın mekanı. Finlandiya'nın sadece 10 yıl önce başlayan Avrupa macerasını düşünüyorum. Aklımda ünlü tren kazası lafı. Dışişleri Bakanı Erkki Tuomioja ile konuşuyorum. AB yetkilileri sık sık bir tren kazasından söz ediyor. Bunun anlamı nedir diye soruyorum. Türkiye üzerine düşenleri yerine getirmedikçe müzakerelerin sekteye uğrayacağını anlatan bir terim. Biz bu durumu hiç arzu etmeyiz. Biz bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bir çözüm sanırım herkesin yararına olur. Tren kazası tabii ki kimsenin arzuladığı bir şey değil diye cevaplıyor. Sık sık alnına dökülen saçlarını düzeltiyor ki sinirli gözüküyor. Sanırım kurallarını Batı'nın koyduğu bir oyunda küçük bir aktör olduğunu kendi de biliyor. AB hukukunun ihlali. Batı Kıbrıs için son 10 yıldır aktif bir çalışma yapıyordu. Annan planının propagandası için adaya 100 milyon dolar gelmiş, gereken kadro hazırlanmıştı. Şaşkınlaştırılmış bir halk seçimler ve referandumlardan geçmiş, yes ve annem çığlıkları arasında mükemmel bir oldu bitti sonucu gerçekleşmişti. Sonuç Güney Kıbrıs Rum kesimi artık Avrupa Birliği üyesiydi. Avrupa Birliği belgelerinde tek bir cumhuriyetin adı geçmekteydi, Kıbrıs Cumhuriyeti. Adayı Rumlar temsil edecek. Adanın yarısı Avrupa Birliği hukuku ihlal edilerek birliğe alınmış ve bir bütün olarak kabul edilmişti. 2007 yılında Kıbrıs'taki darbenin baş mimarlarının AB komiseri Kalem Fok, adanın yarısını birliğe alarak AB yasalarını çiğnedik diyecekti. Fin Dışişleri Bakanı'na AB hukukçularının raporunu soruyorum. Geçenlerde AB hukukçuları Kıbrıs'la ilgili bir rapor hazırladılar ve konseye sundular. Bu rapora göre Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne alınması hem AB anayasasına hem de tüm uluslararası anlaşmalara aykırı. Bu konudaki düşünceleriniz neler? Ben raporu görmedim ama diye söze başlıyorum. Bu gibi konular politik konulardır ve politik anlayışla çözüme kavuşturulmaları gerekir. Yine bir ara veriyor ve yine anlaşılmaz sözlerle devam ediyor. Çok net, kolay çözülür konular değil bunlar. Oldukça karmaşık konular. İstifimi bozmadan aynı soruyu yineliyorum. Avrupa Birliği yasalarına göre problemli ülkeler birliğe kabul edilemez. Ama Kıbrıs'ta bu böyle olmadı. Sorunları olan iki toplumlu bir adanın bir tarafı birliğe kabul edildi. Bu AB yasalarının ihlali anlamını taşımıyor mu? Gözlerini kısıyor. Evet, Kıbrıs'ta bir iç problem var diyor. O iç problem Avrupa Birliği yetkililerinin, Karen Folkların, Birleşmiş Milletler yetkililerinin, Lesotoların, Annanların somut adımlarıyla statü kazanmıştı. Bununla ilgili sorular hep garip yanıtlar almıştı. Dönemin birlik komiseri ve Kıbrıs'taki darbenin baş mimarlarından Ferhoye Denktaş'a durumların kendisini aldattığını bile söylemişti. Rauf Denktaş 1960 anlaşmaları der ki Türkiye'nin üye olmadığı bir yere Kıbrıs üye olamaz. Siz bunu çiğnediniz dediğimde Ferhoygen karşı çıkmıştı. O Ferhoygen ki şimdi Kıbrıs hükümeti beni ifade ettiriyor. İfade etmişlermiş koca adamı. Sihirli kelime çözüm. Birlik dönem başkanı Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı uluslararası anlaşmaların ihlali konusuna pek girmiyordu. Adanın yarısının birliğe kabulünden söz ediyorum. Bu yasalara aykırı değil miydi diye üsteliyorum. Biz bunu yaparken ada Birleşmiş Milletler önerileri doğrultusunda er ya da geç bir çözüm olacağını düşündük. Ama maalesef çözüm Rumların hayır demesiyle ertelendi diyor. Hayretle bakıyorum. Ve ona rağmen birliğe kabul edildiler diyorum. Kaldığı yerden devam ediyor. Evet tabii çözüm arayışları devam edecek. Ve herkes için kabul edilebilir bir çözüme ulaşılacak. Yardımcısına bir göz atıyor. O da ayağı fırlayıp 5 dakika içinde bitirin lütfen. Bakan Bey'in başka randevuları var diyor. Batı sadece kendi fikirlerini destekleyenlerle konuşuyor. Sihirli kelime çözümden yanaysanız hoşnut oluyorlar. Çözüm denilen şeyin ne olduğunu sorgularsanız sizden nefret ediyorlar. Gelin bakalım şu çözüm dedikleri Batı için ne demektir? Bunu yıllar içinde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika birçok kez açıkça ortaya koymuşlardır. Hep başkaları haklı. 1960'ta tarihi ilk bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Kurulduktan sadece 3 yıl sonra 1963'te Cumhurbaşkanı Makarios Türkleri azınlık durumuna düşüren teklifi hazırlamıştı. Kendi devletlerinin anayasa mahkemesini yok sayarak Türklerin alınmadığı bir parlamento oturumunda teklifi onaylattı. Birleşmiş Milletler Rum yönetimini ödüllendirerek Kıbrıs'ın meşru hükümeti olarak tanıdığını açıkladı. Türklere karşı yürütülen ölümlerden ölüm dayan politikası yıllarca sürdü. Sonunda Türkiye 1974'te adadaki katliama müdahale etti. Barış harekatıyla Türklerin hayatı kurtuldu ama Batı kızgındı. Rauf Denktaş barış harekatını hiç affetmediler demişti. Batı tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi Kıbrıs harekatını da hiç unutmayacaktı. Kıbrıs'ta tarih tekerrürdür. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 550 sayılı karar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayrılıkçı bir hareket olarak tanımladı. Rauf Denktaş 1983'te devleti kurduk, Güvenlik Konseyi'ne çağrıldık. Bir tek hükümet tanırız, siz yasa taşısınız dedi diye anlatmıştım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece Türk tarafından tanındı. Türkiye tarafından tanındı. Tanımaya kalkan başka devletler çeşitli yollardan engellendi. 1985 ve 86 yıllarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali'nin hazırladığı Kıbrıs Anlaşma Taslağı Kıbrıs Türkleri tarafından kabul edildi. Kıbrıs Rumlar taslağı reddetti. Tıpkı Annan'ın planının başına gelen gibi. 1990'da Kıbrıs Rum yönetimi Kıbrıs adına Avrupa Birliği'ne üyelik için başvurdu ve hukuk dışı bu başvuru AB tarafından normal süreç içinde değerlendirildi. Kıbrıs Rum yönetimi 1994'te Avrupa Birliği Adalet Divanı'na başvurdu ve kuzeye ambargo başlatıldı. Yıl 1999. Avrupa Birliği'nin Helsinki zirvesinde Türkiye'nin birliğe tam üyelik için adaylığı resmi olarak kabul edildi ve karşılığında Kıbrıs sorununda çözüm istendi. AB komiseri Verheugen zirveden sonra şöyle demişti. Helsinki zirvesinde işler değişti. Helsinki'de Kıbrıs konusu harekete geçirildi. Karşılığında Türkiye'nin adaylığı tanındı. 2001 yılında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Romano Prodi, Kıbrıs'taki sorun çözülmeden de Güney Kıbrıs'ın üyelik başvurusunun değerlendirilebileceğini söyledi. Ada 2002'de Annan planıyla sarsıldı. Annan planının açıklanmasından sadece bir ay sonra düzenlenen Kopenhag zirvesine tüm Kıbrıs'ı temsilen Kileri davet edildi. Avrupa Birliği üyeliği kendisine gümüş tepside ikram edilmişti. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Avrupa Birliği yetkililerine şu sözleri söyleyecekti. Yıllardır bu meselenin niçin halledilmediğini biliyor musunuz? Siz Rumlar için hallettiniz de o yüzden. Kıbrıs bir Rum devleti değildi, bir ortaklıktı. Fonksiyonlar açısından federaldi. Siz bunu sanki üniter bir Rum devleti gibi kabul ettiniz. Bizi azınlık gibi görüyorsunuz. Resmi Kıbrıs hükümeti sahte ünvan altında Kıbrıs'ın tümünü alıncaya kadar sizden destek alarak bu durumu devam ettirecek. Uzlaşsanız da uzlaşmasanız da. Kıbrıs'ın Rum tarafının AB üyeliği kesinleşmişti. Verheugen daha görüşmelerin başında uzlaşsanız da uzlaşmasanız da Kıbrıs üye olacaktı demişti. Türkiye'de dönemin politikacıları çaresizler. Mehmet Ali Taras hatırlatıyordu. İsmail'cim Kıbrıs AB'ye Türkiye'siz girerse tepkimiz limitsiz olur demişti. Ben o gün de limitsiz tepki gösteremezsiniz. AB sürecine angaje olmuş bir ülke limitsiz tepki gösteremez demiştim. Nitekim adı Kıbrıs'la özdeşleşen Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri tepki gösteremediler. Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Rumlar birlik üyesi olmuştu. Türklerin adı yoktu. Ve oyunun ikinci perdesi açıldı. 2004 yılı AB'den başkanı Hollanda'ydı. Başbakan Balkenende de Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımadan AB'ye üye olamazsınız diyordu. AB'nin dış politika sorumlusu Solana, Türkiye Kıbrıs'ı tanımak zorunda, başka şansı yok diye göz doyuruyordu. Danimarka Başkanı Rasmussen, Türkiye Kıbrıs'ı fiili olarak tanımadan AB üyelik müzakerelerine başlayamaz tehdidini savunuyordu. Sonra her taraftan Türkiye'ye uyarı yarışı başlayacaktı. Türkiye sınırlarını Kıbrıs'ta gemi uçaklarını açmalıydı. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'a göre Türkiye 25 AB ülkesinin tarifleri konusunda ikna etmeliydi. Almanya Başkanı Angela Merkel ısrarla limanlarımızı açın diyordu. Ve 2006 Temmuz'unda Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso, Türkiye'sinin sonuna dek limanlarını ve havaalanlarını Kıbrıs'a açmazsa müzakereler kesilebilir tehdidinde bulunuyordu. Türkiye Avrupalı değil. Finlandiya 1995 yılında normal yollardan Avrupa Birliği'ne üye olmuştu. Üyelik başvurusundan tam üyeliğe geçişi sadece 3 yıl almıştı. Avrupa Birliği Finlandiya'yı almak için can atmıştı. Burası bir zamanlar Ruslar ile İsveç Krallığı arasında paylaşılmış bir ülkeydi. Rusya Federasyonu ile sınır komşusuydu ve stratejik önemi büyüktü. Anu Leinonen, Helsinki Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Tez konusu Fin basınında Türkiye'nin imajıydı. Helsinki'nin değişen yüzünü iyi anlatan hip hop bir barda buluşuyoruz Anu Leinonen'le. Yalnız ve sarhoş insanların tek tek masaları dağıldığı mekanda bir köşeye oturuyoruz. Anu ile Türkçe konuşuyoruz. Ona Türkiye'ye yapılan mantık dışı dayatmaları nasıl yorumladığını soruyorum. Türkler Avrupalı olarak kabul edilmiyor. Mesele bu diyor. Türkiye deyince Finlandiya'nın aklına ne gelir Anu? Cevabı biliyorsun der gibi gülümsüyor. Orhan Pamuk, Kürt meselesi, insan hakları sorunu, Türkiye'nin fakir bir ülke olduğu göçmenlere akla gelir. Resim burada Banu Avar'ın Vilpula yolu üzerinde bir fotoğrafı. Norveç ise Kate'in sözlerini aynen tekrarlıyor. Türkiye'ye sürekli dayatmalar var. Avrupa Birliği Türkiye'yi kullanıyor diyor. Anı diyorum, sen dışarıdan bir göz olarak Türkiye'nin kendini kullandırmasını nasıl yorumluyorsun? Neden yetti artık demiyor Türkiye? Yine gülümsüyor. Türkiye uzun zamandan beri batılı olmak istiyor diyor. Batılı olmayı istemek. Anu'ya göre dertlerimizin temelinde bu vardı. Bana uzun uzun Finlandiya'nın benzer bir kimlik bunalımından geçtiğini anlattı. Kendileriyle dalga geçercesine biz de yeni Avrupalı olduk diyor. Finlandiya 1995'te birliğe girdi. Ondan önce kendimizi Avrupalı olarak görmüyorduk. Ne olarak görüyordunuz diye merakla soruyorum. Finlandiyalı diyor. Yine gülüyor. Biz Avrupa sınırlarının ötesindeydik. Kendimizi çağdaş bir ülke olarak görmüyorduk. Çağdaş medeni bir kültürümüz yoktu. Yani biraz barbar olarak algılardık hep kendimizi. Sonra birden Avrupalı olduk. Bu sefer ikimiz de kahkahalarla gülüyoruz. Sen kendini Avrupalı hissetmediğini söylüyorsun. Avrupalı olmak istiyorum ama herhalde daha çok Finlandiyalıyım diye cevaplıyorum. Anu, sence Finlandiyalılıkla Avrupalılık arasında nasıl bir fark var? Eskiden Finlandiya Avrupa'dan sayılmazdı. Gerçek Avrupa Orta Avrupa'ydı. Onlar medeni çağdaş ülkelerdi. Biz kendimizi Rusya ile Avrupa arasında görürdük. Hala da öyleyiz. Anu küresel propagandadan etkilenmiş ama kafası karışık bir akademisyendi. Onu hayretle dinledim. Bu ülkelerde öyle bir sistem vardı ki ülke aydınları batılı olmak adına kendi kültürlerini aşağılamak ya da reddetmek noktasındaydılar. Anu hiç tartışır mısınız medeni Avrupa madem bu kadar medeni neden yüzyıllar boyu barbarca katliamların merkezi oldu? Orta çağda cadı avları, Haçlı seferlerinin vahşeti, soykırımlar, savaşlar bunlar burada hiç tartışılmaz mı? Hele günümüzde Avrupa'ya bir bak. İşte Fransa. Ermeni soykırımı olmamıştır diyeni cezalandırmaktan söz ediyor. Sonra ifade özgürlüğünü savunuyor. Nerede medeni ve çağdaş Avrupa? Bıraktığım yerden devam ediyor. Evet diyor. Türkiye'de insan hakları ihlallerinden söz ediyorlar ama AB ülkelerinde de var. Mesela Samiler. Büyük bir baskıya maruz kalmışlar. Dilleri yasaklanmış, hakları gasp edilmiş. Şimdi kültürel hakları var ama 1980'lere kadar korkunç olaylar yaşanmıştır. AB kriterleri ve insan hakları. AB ülkelerinde giderek artan hak ihlallerini, ifade özgürlüğünü, kısıtlayıcı yasaları, Finlandiya Dışişleri Bakanı'na da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği önünde duran maddelerden her biri AB üyesi ülkelerde ihlal ediliyor demiş ve ardından sormuştu. Fransa Meclisi'nin kararı konusunda görüşünüz nedir? Bence büyük bir yanlış diye cevapladı. Ben tarihçi ve politikacıyım. Bir politikacı olarak tarihi yargılayamam. Ve tarihçi olarak tarihin politik arenada yargılanmasına karşıyım. Yani çok büyük bir yanlış yapılıyor. Peki Avrupa Birliği üyesi bir ülke böylesi bir yanlış yapınca herhangi bir yaptırım uygulanıyor mu? O da bir çözüm yolu değil ki diyor. Biz üye devletler olarak görüşlerimizi açıklıkla ortaya koyuyoruz. Bu görüşler ortadayken Fransa bu yasayı onaylamaya kalksa bile sanırım bu uzun süreli bir yasa olmayacaktır. Sadece görüşler ülke yönetimlerini yaptıkları yanlışlardan geri adım atmaya zorlasaydı, bugün Batı Trakya Türkleri Romanya'da, Bulgaristan'daki Türk azınlık, Kosova'daki Türkler bu durumda olmazdı diye düşündüm. Sir, parantez içinde bayım dedim. AB içindeki birçok ülkede gerek insan hakları, gerek ifade özgürlüğü, gerekse azınlık hakları konusunda büyük ihlaller var. AB bu konuda ilgili ülkelere bir yaptırım uygulayabiliyor mu? Kriterleri dayatabiliyor mu? Bir ülke AB'ye üye olduktan sonra kimse Kopenhag kriterlerinden söz etmiyor da. Sıkıntılı görünüyor. Bu doğru değil diyor ve devam ediyor. İnsan hakları ihlallerine tepki gösteriyoruz. Bu konuda ülkeleri izliyoruz. Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa Konseyi ve bünyesindeki İnsan Hakları Mahkemesi tüm ihlallerle ilgileniyor. Bu gibi ihlaller mahkemeye götürülüyor. İnsan Hakları Mahkemesi'nin baş yargıcının bir Yunanlı olduğunu ve gelen bütün davalara Yunan gözüyle baktığını söylemeden kendi ülkesinden bir örnek verdim. İskandinav ülkelerindeki azınlık hakları ihlalleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Kızgınlığı sesinden belli oluyor. Bu ülkeler insan hakları bakımından çok gelişmiş ülkelerdir, demokratik ülkelerdir. Sadece azınlık dillerinin kullanımı konusunda bazı sorunlar vardır o kadar. Gülümseyerek öne eğildim. Efendim dedim. AB hep belli ülkelerin üzerine gidiyor. Bu görüşe katılmıyor musunuz? Ben AB yetkililerinin Estonya'da Rus azınlığının durumunu ele aldığını hiç duymadım. Ya da tüm İskandinav ülkelerinde Samilerin başlarına gelenler hiç konu edilmez. Sükunetini korumaya çalışarak cevaplıyor. Bence Estonya ve Litvanya'daki Rus azınlık konusu çok ciddi değil. Ayrıca uyum yasaları hızla çıkarılıyor. Samilere gelince biz Sami Konseyi ile iyi ilişkiler içindeyiz ve problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Şu anda sadece toprak konusunda problemleri var. Ama o bölgelerde topraklarını kaybedenler dışındaki insanları da düşünmek zorundayız. Çok zor bir konu. Yardımcısıyla bakışıp gitmem gerek diyor ve ayağa kalkıyor.